Sorularla Risale-i Nur programının değerli izleyicilere bu haftaki programımıza 11. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zaman hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür.
Yine hayatın gayelerinde şu teşhirgah-ı dünyada mahlukat nazarında Esma-i İlahiye'nin garip sanatlarını ve latif cilvelerini bilerek hayatımızda teşhir ve izhar etmemiz ne demektir?
Yani hayatın bir gayesi de teşhir ve ilan değil mi? Evet. Teşhir ve ilanı. Ya nasıl diyelim, bir ağaç kendini bize teşhir ediyorsa, bir bahar, bir dağ, bir deniz, bir de Allah'ın bir eseri olarak biz de kendimizi teşhir ediyoruz. Değil mi? Kime teşhir ediyoruz? Yani bizi kim seyrediyor? Başta melekler, ondan sonra diğer vefat eden zatların ruhları, ruhaniyet dediğimiz, sonra cinler, ondan sonra ve diğer insanlar. Biz bir bakıma diğer insanlara kendimizi teşhir ediyoruz. Onlar da bize aynı şekilde. Yani Cenab-ı Hakk'ın en harika bir eseriyim. En ahsen takvimi yaratılmışım. Şu arzın halifesiyim. Kainat ağacın işte üstündeki en mükemmel meyvesiyim. İşte idrak sahibiyim. İşte ilahir. İstadımızı, kabiliyetimizle ortaya koyduğumuz eserler de belli zaten. Kendimizi bir ahsen takvimde bir mahluk olarak başka mahluklara seyrettirmemiz. Hayatın bir gayesi de bu diyoruz zaten. Bilerek. Yani bunun şuurunda olmak yalnız. Yani insan ahsen takvimi yaratmış Cenab-ı Hak. Ayette öyle geçiyor. Ama bunun şuurunda olmazsa, bilemezse, ondan da öte yaratılışına zıt işler yaparsa, hikmet dairesinde değil de abes işlerle meşgul olursa, o zaman da esfel safhine düşme, reddedilme tehlikesi var. Onun için bilerek kelimesini satırda özellikle koymuş. Yani bunun şuurundadır bir mümin. Ben Allah'ın eseriyim. Bilmek budur işte. Ben Allah'ın eseriyim. Nasıl eseriyim? En güzel eseriyim. Ahsen takvimde yaratılmış. En mükemmel istidat sahibi bir eseriyim. Yani bunun şuurunda olarak kendimizi diğer mahlukatı seyrettirmemiz. Evet, bir gaye de bu hayatta.
Aynayı zihşur tabiri geçiyor mesela.
Kümün yani isimleri. Şuurundayız onun yani. Evet. Aynayı zihşur. Şuurlu bir ayna. Yani diyelim güneş işte şu kadar gezegeni çeviriyorum değil mi? Mükemmel enerjisi var, kuvveti var diyelim. Cazibesi var. Fakat bunun şuurunda değil. İnsan 20-30 kiloluk yük kaldırıyor ama kuvvet nedir biliyor. Yani kuvvetin şuurunda. Bu kainat iradeyle dönüyor, ilahi iradeyle, ama irade nedir bilmiyor hiçbirisi. İnsan bunun iradenin şuurunda. Daha varlığının şuurunda, eser olduğunun şuurunda, kendi tecelli eden esmanın şuurunda, bunun şuurunda olarak kendini diğer mahlukata seyrettiriyor insan.
Yine hayatın gayelerinden lisan-ı hal ve lisan-ı kal ile dergah-ı rububiyete karşı ubudiyet ilan etmek. Bu nasıl bir ilan?
Göstermek yani ilan. Lisan-ı hal ve kal ile. Tabi ubudiyet daha geniş de biz ibadetten önce misal verelim. Mesela insan namaz kılan bir insan ubudiyetini ilan ediyor. Nasıl? Ben Allah'ın kuluyum. Namazda işte onun Cenab-ı Hak emrettiği yöne dönüyoruz değil mi? Kıbleye dönüşümüz bir lisan-ı haldir yani. Değil mi? Ondan sonra lisan-ı hal bu. Lisan-ı kal bunu ağızla da dille de ifade etmek. Değil mi? Namaza başlayıp işte okuduğumuz sureler lisan-ı kal oluyor. Yaptığımız tesbihler, tekbirler, hamdler lisan-ı kal oluyor. Elimizi açmamız lisan-ı hal. Dua etmemiz, talepte bulunmamız lisan-ı kal oluyor. Yani lisan-ı hal ile lisan-ı kal şeyde beraber, ibadette beraber, namazda ikisi de görünüyor. Mesela rükaya giderken Allahu Ekber dememiz lisan-ı kal oluyor. Yani dille Allah hani büyüklüğün, azametini ifade ediyoruz. Rükaya gitmemiz, belimizi bükmemiz de lisan-ı hal ile tekbiri ne olmuş oluyor? Tasdik makamında oluyor yani. Diğer secde de aynı şekilde. Secdeye giderken de tekbir getiriyoruz. Orada Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmemiz lisan-ı kal oluyor. Yani bu şekilde namazda lisan-ı hal ile lisan-ı kal iç içe sürekli beraber gidiyor. Ama arz ettiğim gibi yani ubudiyet diyoruz da çünkü sadece ibadet demiyor. Ubudiyet daha şumullü. Yani namazdaki bu lisan-ı hal ile lisan-ı kalbi birleştiren mümin namaz dışında da İslam'ı yaşamada aynı hassasiyeti göstermek durumunda. Yani lisan-ı hal ile de satıyla Kur'an oku. Bir yerde lisan-ı hal ile Kur'an oku. Bir yerden İslam hakkında konuşurken öteden de nasıl buyuruyor? Hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşresin. Lisanın Kur'an ayetlerini aleme duyururken bu lisan-ı kal. Hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşresin. Bu da lisan-ı hal. Lisan haliyle de yaşayacağız ki o zaman başkalarının hüsnü misal olabilelim. Hatta Üstad'ın müjdesine göre küre-i arzın birçok kıtalar İslam'a girecekler diyor. Biz lisan-ı hal İslam'ı yaşasak, örnek olsak yani. Lisan-ı hal önemli. İşte bunun güzel bir misali de minareler mesela. Şimdi minare lisan-ı hal ile ezan okuyor. Minareyi gören aklına ezan gelir, değil mi? Ezan vaktinde lisanla lisan-ı kal birleşir. Değil mi? Güzel bir şey. Şimdi bir mümin de işte namazda iken, ibadetteyken işte ezan okuma gibi yani. Namazdan çıkınca da o minarenin ezanından önceki hali gibi yine lisan-ı hali ezan okumalı yani, İslam'ı tebliğ etmeli yani, anlatmalı. O zaman diyor insan hem örnek Müslüman olur, ubudiyet görevini daha kemaliyle yapmış olur, hem de diğer insanlara, hatta gayrimüslimlere örnek olarak İslam'ı ilan etmiş olur, tebliğ etmiş olur yani. Bu çok önemli. Ubudiyet deyince, yani diyelim işte ticaret yapıyor, karşısına bir rüşvet çıktı, haram çıktı, değil mi? İşte ihtikar çıktı. Bunu yapmaması lisanı hal oluyor, değil mi? Kendisine bir haramı işlemesini söyleyen kimseye de bu haramdır, ben bunu işleyemem demekle de lisanı kale işi dökmüş oluyor.
Yine hayatın gayelerinden Esma-i İlahiye'nin cilvelerinin verdikleri letaif-i insaniye murasaatıyla bilerek süslenip o şahid-i ezelinin nazar-ı şuhud ve işadına görünmeye. Bu konuyu açabilir misiniz?
Şimdi yine bilerek süslemekti geçti burada da. Yalnız süslemeyi Üstad burada ruha hasret şey yaptı yani. Letaif-i insaniye murassaatiyle bilerek süslenip. Evet. Şimdi insanın her bir organı aynı zamanda bir süstür insan için. Göz hem bir alettir, kainat irtibatımızı sağlar görme yönüyle. Hem de yüzümüze bir süstür, değil mi? Gözsüz de görebilirdik yani. Alnımızda görebilirdik ama göz süssüz olurduk yani. Bezeğimiz bozulurdu yani. Her organ insan için hem faydadır hem süstür yani. Yani nasıl böyleyse bu misal yani. İnsan açsın takvimde ruhu da güzel, beden de güzel. Ruhu da mükemmel, beden de mükemmel. Ama esas ruhtur yani. Beden ruhun hanesi diyor, değil mi Üstad? Esas ruhtur, esas ruhun güzelliğidir, oradan beden aksetmiştir. Esas ruhun mükemmeliyetidir, oradan beden aksetmiştir. Yani ruhta diyelim yazı yazmaya mükemmelliği vardır da, değil mi? El ona göre yaratılmıştır, yazacak şekilde yaratılmıştır. Ruhta konuşma kabiliyeti, tebliğ kabiliyeti vardır da, ağız ona göre tanzim edilmiştir. Diğer hayvanlar birkaç kelime konuşurken veya birkaç hece hatta, bazıları bir hece, insan nerede konuşabiliyor, değil mi? Demek ki esas olan ruhun kemali, ruhun güzelliğidir. Bu beden aksetmiştir. Üstad burada ona işaret ediyor ki, esas güzelliğiniz ruhunuzdaki güzelliklerdir. Her bir latife de aynı zamanda bize bir güzelliktir. Yani nasıl organlarımız birer güzellikse, ruhu da böyle hayalen bir tecessüm ettirelim, değil mi? Onun aklı, hayali, hafızası, sevgisi, korkusu, onun için birer hem beden organları gibi, değil mi bir cihette? Hem de süs. Değil mi? Evet. Sevgi, endişe. İşte bunlar bir süs. Bunlar bilerek süslenip bunun şuurunda olmak. O zaman bir şuurunda olmak neyi ne çeviriyor? Bunlar Cenab-ı Hakk'ın dediği gibi kullanmak. Madem Cenab-ı Hakk'ın nazara altındayız. Rakib isim var Cenab-ı Hakk'ın. Murakabe diyor bizi. Basir isim var, görüyor. Aleyhim isim var, biliyor. Değil mi? Evet. Bunun şuurunda olarak o latifelerimizi de doğru kullanmak, güzel kullanmak yani. Nasıl bedenimizi temizliyoruz, abdest alıyoruz namazda girerken değil mi? Peki ruhumuzu da namaza başlarken ne yapıyoruz? Tövbe-i istiğfarla önce temizliyoruz. Tövbe-i istiğfarla temizlemekle beraber namazdan önce de öyle yaşamalıyız ki o hissiyat kirlenmesin yani. Aklımızı kötü şeylere yorarsak, zararlı şeyleri yorarsak o zaman aklı kirletmiş oluruz. Hayalimizi işte batıl şeylerde dolaştırırsak hayali kirletmiş oluruz. Hafızamıza efendim zararlı şeyler sokarsak hafızayı kirletmiş oluruz. İlahir. Gayrimeşru sevgilerle sevgi hissimiz kirlenir. Allah'tan gayrısından korkarsak korku hissimiz kirlenir. İlahir. Bütün hissiyatın güzellikleri de vardır, kirlenme sebepleri de vardır. Tekamül sebepleri de vardır. İşte bunun şuurunda olarak diyor, bilerek süslenmek yani bunları bunlarla bezemek ve şahit ezelinin nazarı şuhut. Ve bir de işat. Şimdi Cenab-ı Hak bizi madem görüyor, her zaman görüyor ama namazda ayrı bir şey var yani. Değil mi? Mana var yani. Üstad ona neye teşbih ediyor? Resmi küşat. Değil mi? Şimdi bir asker merasim dışında da komutan askeridir, padişah askeridir ama merasim zamanında kendini padişaha arz eder değil mi? Resmi küşat dedi üstadımızın o. Demek ki namaz bizim resmi küşatımız gibi. Namaz dışında da Allah'ın nazarındayız. Onu bilerek yaşamamız lazım. Elden geldiği kadar inşallah. Hata yaparsak hemen tövbe etmemiz lazım. Ama namaz resmi küşat. Nazar şuhuda arz edilme namazda daha mükemmel manasıyla oluyor. Madem namazda Cenab-ı Hakk'ın nazarını arz ediyoruz kendimizi, az önce dediğim gibi bütün hissiyatımızı, bütün latifelerimizi temiz tutmamız lazım. Nazar şuhut bu yani. Bir de mesela Mustafa diyor ya 11. sözde yine bu sözde başlarda bir padişah misal veriyor. İşte şu kadar sanatlarda mahir bir eser yapıyor. Önce kendisi bizzat nazar dekayık aşinasıyla görüyor. Değil mi? Bir de gayrı nazarıyla bakıyor. Şimdi Cenab-ı Hak bizi mahlukata gösteriyor ama esas kendisi bizi müşahede ediyor. Bizdeki birçok incelikler var ki ruhumuzda bilhassa. Yani melekler de zor müşahede edilir onu. Yani akıl nasıl çalışıyor? Muazzam bir makine, manevi. Midenin nasıl çalıştığını görmek mümkün ama akıl nasıl çalışıyor? Harika bir faaliyet yani. Veya dışarıdan bir haber alıyoruz. Şuradan ses giriyor, kalpte üzüntü oluyor. Ruh nasıl üzülüyor? Değil mi? Veya birisinden yanlış bir muamele görüyoruz, rencide oluyoruz. Ruh nasıl rencide oluyor? Ona karşı kızma, öfkelenme noktasına geliyor. Akıl ve kalp onu susturmaya çalışıyor. Buradaki faaliyetler, yani bedendeki faaliyetlerden çok çok ince. Çok çok ince. Bütün bu incelikleri veya hafızamızda nasıl bir bildiğimizi yerleştiriyoruz, oradan nasıl tekrar alıyoruz? Bütün bu incelikleri biz de Cenab-ı Hak kendi nazarı dekayık aşinasıyla ustadın tabiriyle, padişah misalinde olduğu gibi, kendi müşahede ediyor. Nazar şuhut bu, bizi seyrediyor. Biz bu kadar mükemmel bir eseriz, bu kadar mükemmel bir eser bu kadar pesvaya kullanılmamalı yani. Onun şuurunda olarak kendinizi Cenab-ı Hakk'a arz etmek. Birincisi bu. İkincisi de işhat yani başkasına göstermek. Bizi Cenab-ı Hak diğer mahlukatına, meleklerine gösteriyor. İşhat da o yani. Başkasını şahit tutmak. Tabi bu işhat kelimesi bizim hayalimizi nereye götürüyor? İnsan yaratılışına meleklerin itiraz demiyorum da istifsar deniyor ona. İzah istemek, tefsirini istemek. Yani yeryüzünde kan dökecek bir mahluk mu yaratacaksın diye Cenab-ı Hak'tan bunun hikmetini soruyorlar yani. Çünkü meleklerde isyan, itiraz olmayacağına göre bu soruyu istifsar diye, tefsirini istemek diye alimlerimiz yorumluyorlar. İşte Cenab-ı Hak da kendilerine hitaben işte sizin bilmenizi ben bilirim buyuruyor. İşte malum Adem Aleyhisselam'la imtihan oluyorlar vesaire. Öyle. Şimdi ondan öteye İşte insanlık tarihinde başta peygamberler olmak üzere çok yıldız şahsiyetler, evliyalar, asfiyalar, büyük zatlar gelmişler ki onlar meleklerin yapamadığı ibadetleri yapmışlar. Onlar da marifette çok ileri gitmişler, muhabbette çok ileri gitmişler değil mi? Böyle olunca bu ileri şahsiyetleri Cenab-ı Hak meleklerine gösteriyor. İşte sizin bilmenizi ben bilirim manası işaret yani. Siz bunları yapabilir misiniz? Yani evet, insanı yaratmasaydım bu neticeler ortaya çıkmazdı. Siz bu marifeti gösterebilir misiniz? Siz bu ibadeti yapabilir misiniz? Siz ilimde bu kadar ileri gidebilir misiniz? Bu manada nazar-ı işhat o yani. Cenab-ı Hak meleklerini gösteriyor müminleri ki, başka kamil müminleri. İşte itiraz ediyordunuz ama bak, işte sizin dediğiniz gibi değil mesela. Benim bildiğim gibi ve sizin yapamadığınızı bunlar yapıyorlar. İşhat da bu. Bu dediğim gibi bütün kamil müminler için geçerlidir. Başka peygamberler için. Her müminin de burada bir hissesi vardır. Derecesine göre.
Bu hakikati Üstad bir yerde anlatırken diyor ya, yani melekelerin Hazreti Adem'e sırrı sücudunu göstermek diyor.
Ha, bu mesele o yani. Evet. Ona yapamadığını insan yapıyor. Evet. Meleklerin yapamadığını.
Yine bilerek süslenmek için dördünü şu anda hayat bahsinde, beşinci mertebede hem diyor hayatı yaratanın hayat ile ihsan ettiği kıymetli hediyeler ve nişanlar ile bilerek süslenip her gün tekerrür eden resmi küşatta müminane, şuurdarane, şakirane, minnettarane.
Bu mana işte.
Evet, padişahı bir insanın nazarına arz etmektir. Hı.
Yani az önce dedi ki işte yani bütün his dünyasının, vicdanının, kalbinin, ruhunun, aklının, bütün bunların faaliyetlerinin şuurunda olmak. Evet. Bunların hepsi bize az önce arz ettim. Hem nimet hem süstür bize.
Evet. Yine hayatın gayelerinden zevil hayat olanların halıklarına tahiyyatları tezahürat hayati olarak tabir ediliyor. Sanilerine tesbihatları rumuzat-ı hayatiye diye ifade edilmiş. Arz-ı ubudiyetleri de gayet hayati olarak nazara veriliyor. Bunları misallerle açıklar mısınız?
Bir daha şey yapalım.
Zevil hayat olanların halıklarına tahiyyatları...
Zevil hayatın bütün canlılarda bu var.
Evet.
Ama kemali bizde. Biz canlılarda da bu var. Onun için canlılardan da misal verebiliriz. Kendimizden de misal verebiliriz. Zevil hayat olanların tezahürat-ı hayatiye denilen...
Tahiyyatlar, halıklarına tahiyyatlar.
Bu tahiyyat oluyor yani. Tahiyye malum, manevi hediye manasına. Şimdi zehir hayat olanların tezahürat-ı hayatiyedin değil mi?
Evet.
Hayatın tezahürleri ne? İşte hayatın tezahürü diyelim görme, işitme, hareket etme, yeme, içme değil mi? Evet. Bütün bunlar hayatın tezahürleri oluyor. Şimdi mesela bir başka hayvanlardan tavukta mesela verelim. Mesela yumurta, efendim söyleyeyim, cansız. Hareket etmez, görmez, işitmez değil mi? Sevmez, korkmaz. İlahir. Fakat bir süre sonra ne oluyor? 21 gün gibi bir süreden sonra efendim söyleyeyim, civciv oluyor. Daha sonra biliyor, tavuk oluyor. Bu sefer tezahürat hayatiye başlıyor onda. Dün yerinden kıpırdamayan yumurta bugün civciv olunca gezmeye başlıyor. Tezahür. Dün görmeyen yumurta civciv olunca görüyor. İşitmeyen işitiyor. Sevgisi yokken hiçbir şey sevmeye başlıyor değil mi? Rızkını, annesini. Korkmayan yumurta korkmaya başlıyor. Bunun hayatın tezahürleri ve Allah'ın o civciv'e bir tahiyyesi, hediyesi, ihsanı. Hani insan hakkında da bir ayette geçiyor ya, yani insan dehirden bir müddet geçti ki insan üzerinden, o anlamaya değer bir şey değildi manasında. Yani adı sanı bilinmezdi, söylenmezdi, kimse onu tanımazdı, bilmezdi. Sonra biz onu diyor, bir yarattık da bir görücü, işitici yaptık diyor. İşitici görücü. İşitmeyen, görmeyen elementlerden, kainattan Cenab-ı Hak işiten, gören bir mahluk yaratıyor. İşte nutfe, alaka, mudga, safarandan geçiyor. İşte yumurtanın içindeki faaliyetin bir benzeri anne rahminde oluyor. İşte o civciv oluyor. Biz bebek oluyoruz. Ve rumuzat hayati bize de başlıyor işte. Ağlamaktan tut. Efendim, yemekten, içmekten, gülmeye kadar. Bütün hayat şeyleri, alametleri bize de tezahür ediyor. Bunlar için Allah'a, bunlar Cenab-ı Hakk'ın bir hediyesidir, bir tahiyyesidir. Bir böyle anlayacağız değil mi?
Evet.
İkincisi?
Sanilerine, tesbihatlarına, rumuzat-ı hayati olarak.
Bu rumuzat-ı hayatiye Allah'ı tesbih. Yani
evet.
Tesbih malum Cenab-ı Hak noksan sıfatını tenzih etmek.
Evet.
Yani bunları böylece yaratan zat değil mi? Çok ince bir hem hikmet, hem rahmet, hem sanat, hem kudret sahibidir.
Evet.
Ve böyle bir zat da bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Ya bu mükemmellikte bir mahluk yaratan Cenab-ı Hak değil mi? Sanatı bu kadar mükemmel olan zatı da bütün noksanlıklardan münezzehtir manasında
evet.
Bir tesbih oluyor o. Evet, ikincisi?
Üçüncü olarak.
Hayır.
Arz-ı ubudiyetleri de gayet hayati olarak.
Ha, ikincisi rumuzat-ı hayati değil mi?
Evet. Heh.
Rumuzat-ı hayati tabi onu kısaca onu da söyleyelim. Yani birincisine ne buyurdu? Tezahür.
Evet, o tahiyyat olarak.
Evet, tahiyyat. Rumuzda biraz da ince manalar var yani.
Evet.
Şimdi tezahür dedi, görme, işitme, yürüme dedik ya, yeme, işitme, bunlar hayatın tezahürleri. Rumuzda biraz daha ince manalar var. Değil mi? Şefkat etme mesela, şefkat, rikkat, efendim söyleyeyim işte, üzülme, kalbin kırılması gibi mesela. Ondan sonra gayret, işte hafıza, hıfz etmek ilahir. Yani hayat, bunlar da hem rumuzdur, remizdir, hem de yine aynı zamanda bir hediyedir bize. Bunlar için de buna da hediyedir yani. Bu da tahiyyattır ama ikisi de tahiyyat. Fakat bunu ona ayırmasındaki sebep ustadım, bu biraz daha ince manalar. O diğer hayvanatta da var. Zevil hayat olanların dedi ya başta, bütün hayvanatta müşterek huzurda. Sanki rumuzata biraz daha insana geçiyoruz. Geç hayvanatta da ince remizler var ama rumuzat insan ruhunda çok daha fazla var yani. Bunları da düşünüp yani vakit tespit etmek ya. Sonra
arz-ı ubudiyetleri de gayet hayati olarak nazara veriliyor.
Ha, bu zevir hayat olanların yine başa bağlayacağız.
Evet.
Demek ki bütün hayat sahiplerinin ibadetleri var. Cenab-ı Hakk'a ubudiyetlerini arz ediyorlar.
Evet.
Bu hayatların gayesidir yani.
Evet.
Evet, her canlının gayesi kendine verilen ilahi vazife neyse onu yerine getirmekle Allah'a ibadet etmektir.
Evet.
Şimdi Üstad nasıl buyuruyor? Vezaif-i eşya suretinde ubudiyetleri var diyor. Değil mi? Vezaif-i eşya. Ve bu manada hatta zevir hayat olmayanların da ibadetleri var. Dünyanın dönmesi onun ibadetidir yani. Vezaif-i eşya. Ama bu canlılarda daha mükemmelleşiyor. İnsan da tam kemalini buluyor. O da insanın da bir zevir hayat olarak, daha ötede zevil ukul olarak, değil mi? İnsanın da en büyük birinci vazifesi ne oluyor? Saniyene arz-ı ubudiyetini takdim etmek. Diğer dünya işlerini görmesi, ihtiyaçtan kaynaklanan bazı faaliyetlerde bulunması hayatın gayesi olmaz. Değil mi?
Evet.
Hayatın. Ama onlar da ustad bir müjde veriyor bize. Onlar da meşru derde yapılırsa, ibadet etmek şartıyla onlar da ibadet hükmüne geçebilir diyor. Ama geliş gayemiz o olmaz yani. Asıl geliş gayemiz arzu budiyet. Cenab-ı Hakk'ın dergahında acizimizi, fakrımızı, naksımızı bilip onun işte kemaline, rahmetine, ihsanına karşı ubudiyetle mukabele etmek. Hayat gayesi bu.
Evet. Yine hayatın gayelerinden birinde mevcudatın her birinin kendine ait bir dil ile Allah'ın vahdaniyetine ve rububiyetine dair manevi sözlerini fehmetmektir. Bu ifadeyi nasıl anlamalıyız?
Ya şimdi her varlık Cenab-ı Hakk'ın esmasını, sıfatını gösteriyor. Madem ben varım, beni bir var eden var. Değil mi?
Evet.
Yani, madem hayat sahibiyim, bana bir hayat veren var. Madem görüyorum, bana görmeyi ihsan eden var, bir basir var. Bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın varlığını her mahluk gösterir. Cansızlar da madem ben yoktum, var oldum, beni bir var eden var. En az varlık noktasında Cenab-ı Hakk'ı gösterirler. Şekilleriyle beni bir tasvir eden var. İşte süsleri beni bir tezyin eden var, ilahir. Bu şekilde mahlukat çok yönüyle Allah'a varlığını göstermekle beraber aynı zamanda birliğine gösterilir diyor. Vahdaniyet Allah'ın birliği. Cenab-ı Hak birliğini nasıl gösteriyorlar? Birkaç cihetle gösterirler. Kısaca arz edeyim. Cenab-ı Hak'ın birliği göstermeleri bir müşabehet diyor üstad. Müşabehet. İşte yıldızlar arası müşabehet var. Hepsi yıldızdır. Müşabehet, benzerlik. Birini yapan hepsini yapmıştır. Çiçekler arasında müşabihet vardır. Bir çiçeği yapan bütün çiçekleri yapmıştır. Değil mi? İşte gözler arasında müşabihet vardır. İnsana göz verenle balığa göz veren, deveye göz veren, pireye göz veren aynı zattır. Müşabihet var arada. Değil mi? Bir böyle birlik gösteriliyor. Bir de her şey her şeyle bağlıdır diyor Üstad. Değil mi? Bir şey her şeyle bağlıdır. Bir de böyle bir şey var. Allah'ın birliğini gösteriliyor. Yani diyelim bir ağaç tek başına bir varlık değildir. O yerden çıkmıştır. Arzın sahibi kimse ağacın sahibi odur. Arz da tek başına bir ev gibi değildir bizim müstakil evler gibi. Güneşe bağlı, onun etrafında dönmektedir. O halde güneş kimse arz onundur, arz kimse ağaç onundur. Bu manada bakınca bir şey her şeyle bağlı. Yani bir mahluka baktığımız zaman orada Allah'ın birliğini de görmek. Şimdi Allah'ın varlığını görmek insanı mümin ediyor. Değil mi? Küfürden kurtarıyor. Allah'ın varlığını bilmek insanı iman sahibi ediyor ve küfürden kurtarıyor. Vahdaniyetini bilmek de insanı şirkten kurtarıyor. İkisi de çok önemli yani. Evet. Mesela işte putperestlerden bile bir kısmı diyorlarmış ki biz Allah'ı biliyoruz ama Allah'a direkt ibadet edilmez. Bunları vesile yapıyoruz diyorlarmış hani. İşte o Allah'ın birliği şuurundan, mahrumiyetten geliyor bu yani. Yani Allah'ın birliği şirkten kurtarıyor. Tabii şirk deyince de bunun gizlisi var, aşikarı var. Aşikarı şirk, direkt puta tapmak. Bir de şirki hafi var. Şirki hafi var, o da gizli şirk. Üstad buna riya diyor. En birinci derece riya geliyor gizli şirkleri. Başkasına gösteriş yapmak. Allah'ın rızası için değil de başkasının görmesi için ibadet etmek yahut diyelim bir hayır yaparken mesela zekat olarak Allah emretti diye vermek değil de desinler ki işte bu ne hayırsever adam. Bu niyetle yapmak. Bunlar şirki hafif oluyor. İşte vahdaniyet biz buradan kurtarıyor. Hani hatırlarsınız Üstad Vahdehu'yu anlatırken Vahdehu manen der diyor. Allah birdir. Sonra
başka şeyler
müracaat edip yorulma. Bak demek başka şeye müracaat etmek gizli şirk oluyor. Yani onları şey bilerek, müessir bilerek müracaat etmek. Yoksa buğday için tarlaya müracaat etmek buna girmez. Biz tarlayı Allah'ın askeri bilirsek ona müracaat etmek padişaha müracaat etmektir. Ondan gaflet ederek yani sebeplere tesir vererek müracaat etmek ne oluyor? Vahdehu'ya zıt oluyor yani gizli şirk oluyor. Sonra başka şey müracaat yoruma onlara
tezellül edip minnet çekmek.
Onlara minnet etmek, onlardan korkmak, onlardan titremek, nimetleri onlardan bilmek. Bu sebep olmasa ben mahvolmuştum. Şu adam olmasa ben mahvolmuştum. Olmaz öyle. Bir değil hayır. Hayır Allah'ın elindedir. Allah birdir. O da Allah'ın bir kuludur. O nimeti onun eliyle sana vermiştir. O olmasa eğer Cenab-ı Hak irade etmişse sana o nimeti vermiş. Başka sebeple de verebilirdi. Deyip sebeplere aşırı tesir vermekten de uzak durmak lazım. Vahdehu bizi buraya götürür. Adam Allah'a inanır fakat gizli şirke düşebilir. Şirki hafiden, riyadan, işte sebeplere tesir vermekten, onlardan korkmaktan, titremekten, onlara boyun eğmekten, onların peşine düşmekten kurtuluşun yolu işte vahdaniyeti ait delilleri çok iyi okumak kainatta ve her şeyi Allah'tan bilmek. Bütün hayırları. Nasıl vücut en baş hayırdır, varlık. Yokluktan varlığa eşeği kim getirmiştir? Cenab-ı Hak. Değil mi? Allah vardı, az önceki diğer programda söyledik. Allah vardı, hiçbir şey yoktu. O halde her ne var olmuşsa Allah'ın bir ihsanıyla olmuştur. Başkasının değil. Var olduktan sonra da ona bir nimet gelirse bir yerden bilecek ki bu da yine Allah'ın bir askeridir. Onun eliyle bana geliyor. Bunun şuurunda olmak çok önemli. Onun için hayatın bir gayesi de bu. Allah'ı bir bilmek ve onun şuurunda yaşamak yani. Sadece kelime-i şehadet getirirken Allah'ı bir bilmekle kalmayıp bunu yaşamak, hayatımıza mal etmek yani. Evet.
O zaman ağzınıza sağlık. Süremizin sonuna geldik. Sorularla Risale-i Nur programının değerli izleyicileri bu hafta 11. sözde hayatın gayeleriyle ilgili 9 emirin sonuna geldik. Gelecek hafta hayatın mahiyeti ve sırrı hakikati ve saadet isimdeki kemaliyle ilgili sorularımızı hocamıza yönelteceğiz. Görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.